Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında bu güzel günde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Kutlu olsun. Bundan tam 102 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak bastı. Ve o tarihten bugüne tüm yurtta 19 Mayıs milli bayram olarak kabul ediliyor. Bir kez daha mutlulukla, huzurla, nice güzel yarınlara diyerek kutluluk kutlu olsun diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında milli mücadelenin başladığı tarih olan 19 Mayıs'ı konuşalım istedik. O günün anlam ve önemini tarihçi yazar Mehmet Işık aktaracak bizlere programımızın ilk dakikalarında. Ve hemen sonrasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ve Avrupa Bilimsel Fitoterapi Birliği Bilimsel Komite Sekreteri Profesör Doktor Funda Yalçın telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Bitkilerin meyve, çiçek, yaprak ve kök kısımları tarih öncesi dönemlerden beri hem fiziksel hem de psikolojik iyileştirici olarak kullanılıyor. Bitkilerin kök, yaprak ve çiçeğini damıtarak elde edilen yağların hastalıkları önlemek ve oluşmuş olan hastalıkları da tedavi etmek için kullanılması aromaterapi olarak adlandırılıyor. Bu alanda pek çok çalışma yapıldı ve 6 profesör bir araya gelerek A'dan Z'ye tıbbi yağlar ve aromatik sular kitabında bunları detaylarıyla anlattı. Biz de aromaterapide kullanılan bitkileri, uçucu yağları, aromatik sular hakkında merak ettiklerimizi değerli doktorumuza soracağız programımızın ikinci bölümünde. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Deniz nerede var? Ne Renkte bu dağlar taşlar, bu ağaçlar güzel kuşlar. Yürüyelim arkadaşlar, sesimizi yer göksu dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer göksu dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Sesimizi yer göksü dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda tarihçi yazar Mehmet Işık var. Sayın Işık, hoş geldiniz yayınımıza.
Efendim çok teşekkür ederim. Tüm izleyenlerimizi, dinleyenlerimizi, sizlerin bayramlarını kutluyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Zaten Mustafa Kemal Atatürk demiş ki gençliğe armağan ederken aslında bu bayramı genç fikirli olanlara armağan ettiğini ifade ediyor. Evet. Yani illaki değil mi yaş olarak genç olmamız gerekmiyor. Genç fikirliysek Türk milletini ileri götürecek her türlü düşünce, her türlü ileri fikir aslında gençliğin bir simgesi diye düşünüyorum. Aslında siz neler söylersiniz?
Çok güzel söylediniz. Aslında Mustafa Kemal Paşa Atatürk yeni bir devlet, genç bir devlet kurmuştu ve etrafındaki insanlar da gerçekten hani belki yaş olarak, fiziki yaş olarak belki 50'lerinde 60'larındaydı ama yüreklerinde bir genç heyecanı vardı. Bu heyecanı gördüğü için, yeni neslin de bunu götüreceğine emin olduğu için böylesine muhteşem bir ülkeyi bize hem armağan etti hem arkasından da gençler derken genç kalanları kasıtla ben de sizin gibi düşünüyorum.
Evet.
Geleceğe dair güzel fikirler üretebilen yeni nesiller, yeni bir dünya nizamı kurabilecek, güzel bir dünya nizamı kurabilecek güzel kalpli insanlar yetişsin düşüncesiyle herhalde böyle düşünmüş olsa gerek.
Evet.
Ve böylesine güzel bir devlet bize armağan etti.
Evet.
Kendisine minnettarız.
Ruhları şad olsun hem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hem silah arkadaşlarına hem de bu vatan uğruna canını hiç saymadan şehit olan tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz sizlerin de vesilesiyle.
Evet.
Sayın Işık, o günlere, o tarihe dönecek olursak İstanbul'dan bir yolculuk başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün içinde olduğu ve içinde tabii ki silah arkadaşlarının bulunduğu Bandırma vapuruyla hareket başladı. Hareket diye özellikle söylemek istedim ama tabii bunu söylerken asıl amacım yalnızca fiziksel bir hareket değildi, ruhsal bir hareketti. Neydi o hareket, amacı neydi? Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasında ne vardı?
Efendim aslında durum şu, biz 19 Mayıs'taki hareketi yani 3-4 gün öncesinden biliyoruz ama Mustafa Kemal'in ilk harekatı Filistin'de, bugün de gündem olan Filistin'de başladı. Yani bundan tam 102 yıl önce, hatta 103 yıl önce biz büyük bir devlettik elbette. 600 yıllık cihan şumul bir Osmanlı İmparatorluğumuz vardı. Fakat her devletin neticede bir sonu geliyor ve Osmanlı Devleti geçen yüzyılın başında çok büyük devletlerle büyük bir savaşa girdi. Yani 8-10 cephede 13 milyon nüfusunun neredeyse 1 milyon 300 binini cephede şehit vermiş bir devletten bahsediyoruz. En nihayetinde Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladığında Mustafa Kemal Paşa Filistin'deydi. Yani Güney Cephesi'nde Yıldırım Orduları Grup Komutanı'ydı. Oradan dönerken gördü aslında yani yeni bir kalkışın, yeniden bir ayağa kalkışa ihtiyaç vardı. Yeni bir harekete ihtiyaç vardı. İlk harekette Filistin'den Adana'ya oldu. Adana'dan da İstanbul'a. İstanbul'da bugünkü Haydarpaşa Garı'na indiğinde baktı ki Boğaz'ın tamamı düşman kuvvetleri tarafından çevrilmiş ve Boğaz'ın içerisinde düşman gemileri var. Ve bu gemiler kimileri işte hani Topkapı Sarayı'na döndürmüş namlularını, kimileri Dolmabahçe Sarayı'na ve Türk milletinin kalbi olan payitahtını, başkentini işgal etmişler. Mustafa Kemal Paşa'yı tabii orada karşıladılar. Karşılayanlar içerisinde ilginçtir. Fransızlar var ve Mustafa Kemal Paşa'yı herkes tanıyor. Yani İngilizler Çanakkale'den tanıyor. Fransızlar keza işte Güney Cephesi'nden tanıyor. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın da yakında arkadaşları var. Aslında orada başlıyor her şey. Mustafa Kemal Paşa Boğaz'daki bu bizim için çirkin, bizim için kabullenilemeyecek, Türk milletinin bağımsızlığına yapılmış bu hamle gerçekten kabul edilebilecek bir durum değildi. Yanındakiler dediler ki paşam görüyor musunuz? Yani Boğaz'ın her tarafı düşman tarafından işgal edilmiş. Paşa Hazretleri döndü dedi ki geldikleri gibi giderler. Aslında Mustafa Kemal Paşa bu sözü söyledikten 5 ay sonra, 5,5 ay sonra yani bu sözü 13 Kasım 1919'da söylüyor. İstanbul'a geliyor ve artık bir kurtuluş çaresi. Öyle bir ruh olmalı ki sizin de dediğiniz gibi. Yeniden bir dirilişin ruhu olmalı. Yeniden bir harekat olmalı. Evet. Efendim tabii ki dediğim gibi İstanbul'a geldiğinde Mustafa Kemal Paşa Boğaz'daki düşman kuvvetlerini gördüğünde yanındaki yaverleri de var. Onlar da çok üzgünler. Evet. Diyorlar ki Paşa Hazretleri işte görüyorsunuz durumumuz bu. O da gayet kendinden emin bir şekilde. Genç bir yaşta yani aslında 38-39'lu yaşlarında bir Osmanlı subayı ama kendini çok iyi yetiştirmiş, yabancı dil bilen, dünyayı okuyan bir genç bir Osmanlı paşası olarak geldikleri gibi giderler diyor. Evet. Ve 5,5 ay boyunca da bunun mücadelesini veriyor. Aslında Mondros Ateşkes Anlaşması fiilen Osmanlı Devleti'ni sona erdirmişti. Şöyle hayal edin, Anadolu'nun güneyinde, Antalya'da ve civarında İtalyanlar hakim. Batı Anadolu'da İngilizler bir taraftan Yunanları oraya doğru kışkırtıyorlar ve zaten Mustafa Kemal Paşa tam Anadolu'ya harekat ettiği gün 15 Mayıs günü yani 19 Mayıs'tan 4 gün önce binlerce bin yıldır Türk yurdu olan İzmir'e düşman ayak basmış olmuştu. Yunanlılar karaya asker çıkarmışlardı. Öbür taraftan Doğu Karadeniz'de yine Rumlar ve İngilizler vardı. Boğaz'da Fransız, İngiliz ve İtalyan birlikleri vardı. Böyle bir ortamda Mustafa Kemal Paşa 5,5 ay boyunca aslında bir nevi İstanbul'dan bir an önce kurtulmak için, bir an önce Anadolu'ya gidip gençlerin önüne düşmek, Anadolu'daki Türk halkının önüne düşüp yeni bir istiklal mücadelesi başlatmak azminde ve isteğindeydi. Tabii ki o dönemde Mondros Ateşkes Anlaşması'nın çok tehlikeli bir maddesi vardı. Bu madde 7. madde, anlaşmanın 7. maddesi şöyle diyordu. Anadolu'da herhangi bir yerde bir karışıklık çıkarsa bu bölgeyi sorgusuz sualsiz İngiliz birlikleri ya da İtilaf Devletleri işgal edebilir diyordu. Ve bunu da hem Anadolu'daki Ermeniler, Ermeni çeteler hem de Rumlar çok iyi biliyorlardı ve sürekli olarak da gündüzleri normal bir Rum vatandaşken Doğu Karadeniz bölgesinde, Samsun'da, Trabzon'da, işte Giresun'da gece olduğunda Türk kıyafetleri giyip kendi Rum köylerine saldırıyorlardı. Ve sabah olduğunda da Türkler bize saldırıyor, bir yaygarası koparıyorlardı ve bunun arkasından da bölgenin işgalini istiyorlardı. Evet. İşte bu işgal sürecini durdurmak adına Doğu Karadeniz bölgesinde ve Anadolu'da bu çeteleri, Türk çetelerini susturmak adına bir kişinin görevlendirilmesi istendi padişahtan. Ve padişah hükümeti havale etti ve hükümet de Anadolu'da sözüne itibar edilebilecek, Anadolu'da etkili bir kişiye ihtiyaç duydu. Ve bu kişi de tabii ki zaten Anadolu'ya geçmek niyetinde olan Mustafa Kemal Paşa'yı teklif ettiler. Dediler ki 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gireceksin, Türk çetelerinin ellerinden silahları alacaksın, o bölgede huzuru sağlayacaksın
yani
dediler.
Aslında Türkleri bastırmak için o görevle evet, gönderildi değil mi?
Evet, amaç aslında şey, hani Rumların orada bir planı var. Yani evet. İngilizlerin bir planı var ama bu görünürdeki hedef o bölgedeki Türkleri susturmak ve işgal sürecinde olaylar çıkmasını sağlamak. Evet. Ama Mustafa Kemal Paşa zaten biliyor. Yani Anadolu'da yaşanan süreci padişah da biliyor, hükümet de biliyor, herkes biliyor. Ama oradaki bu sürecin, bu sancılı sürecin bir şekilde çözülmesi de gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa'ya 9. Ordu Müfettişliği görevi tevdi edildi. O da bunu tabii ki hiç kaçırmadı. Fırsatı hemen değerlendirdi ve kabul etti kendisine teklif edilen görevi. Şöyle de düşünün, Sezin Hanım yanlış olmasın, kolay değil. Yıkılmış elbette, bir devletin, elbette, enkaza dönmüş bir devletin üzerinden görev almak ve oraya gidip bir faaliyette bulunabilmek. Birçok paşa bunu kabul etmeyebilirdi. Elbette. Hiç kimse kabul etmeyebilir. Yani düşünsenize, kötü giden bir durum var. Yarın orada başka sonuçlar çıktığında mesulüsüz olabilirsiniz. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın zaten gönlünde ulusal kurtuluş mücadelesine başlatmak vardı. Ve verilen
ya istiklal ya ölüm vardı zaten ilk baştan beri zihninde.
Tabii ki yani Şişli'deki evinde ve hatta İstanbul'da, Beyoğlu'nda birçok Türk subayıyla, birçok vatan sevdalısı, genç subayla bir araya geliyor ve Anadolu'da bir kurtuluş mücadelesi başlatmalıyız sancısını zaten yaşıyordu. Mustafa Kemal Paşa çok zeki. Öyle ki kendisinin bu gidişatını engellemek isteyebilirler düşüncesiyle bir noktada fikrini de herkesle paylaşmıyor. Hı hı. Bir avuç subayla belki de bunu paylaşıyor. Ama neticede Amacı tek, Anadolu'ya gidecek ve Anadolu'da milli mücadeleyi başlatacak.
Evet. Bu arada tabii süremizin de ne yazık ki yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Son 5-6 dakikanın içindeyiz. Evet. Bandırma vapuruna bindi, Samsun'a ayak bastı ve sonrasında neler olduğunu şöyle kısaca yine birkaç cümleyle sizden alalım.
Mustafa Kemal Paşa Samsun'a indiğinde aslında normal şartlarda orada onu Samsun valisinin ya da Mustafa tarafının karşılaması, belediye reisinin karşılaması gerekiyor. Ama korkularından maalesef ki paşaya karşı bir karşılama planlamış değiller. Hı hı. Yani karşılamak istemiyorlar. Çünkü herkes korkuyor. Öbür taraftan bölgedeki İngiliz General Milne Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a geleceğini duyunca çok rahatsız oluyor. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'yı Çanakkale'den tanıyor ve diyor ki bu adam buraya gelirse başımıza bela olur. Gerçekten de Mustafa Kemal Samsun'a geldiği an anlıyor ki hem o bölgede insanlar korkuyorlar, yani devlet idarecileri korkuyor, hem de İngilizler burada çok güçlü. Çok zaman geçirmeden bir hafta içerisinde 25 Mayıs'ta önce Samsun'un biraz daha güneyinde olan Havza'ya, arkasından da Amasya'ya geçiyor. Havza'daki Tamim ve Amasya genelgesini yayınlıyor. Yani Mustafa Kemal aslında 19 Mayıs'tan 21 Haziran'a kadar geçen bir ay bir günlük süre diyebiliriz. Bir ay bir iki günlük sürede içerisinde bütün niyetini ortaya koyuyor ve Amasya genelgesini ilan ettiğinde hem İtilaf Devletleri hem İstanbul'daki İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya neden geçtiğini anlamış oluyor. Çünkü Amasya genelgesinin birinci maddesi şöyle söyler: vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Evet. Yani bu sözü o saate kadar söyleyen hiç kimse yok. İki, bu söz belki herkes arasında küçük sözlerle konuşuluyor olabilir. Ama ikinci söz bir ihtilal, bir devrim, bir yeniden başlangıcın sözüdür. Der ki vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı, verilecektir. Evet. Aslında gençlerle beraber, insanlarla, Anadolu'daki köylülerle beraber, kadınlarla beraber, yaşlılarla beraber bir ulusal mücadeleyi başlatıyoruz. Bunun kararını ve azmini siz göstereceksiniz der Mustafa Kemal Paşa.
Yine aslında Türk milletine sesleniyor. Çünkü evet. O da biliyor ki ne yazık ki askeri idareye bakıldığında çok az bir asker var. Ve karşı koyabilecek çok az bir kuvvet var. İşte Kuvayi Milliye birlikleri zaten çok küçük. Onları bir çatı altında toplamak gerekiyor ki büyük işgalci devletlere karşı gelebilelim. Dolayısıyla milletimiz gerçekten çok büyük, işte can siperhane bir fedakarlıkla bizlere bu güzel devleti armağan etti. Şükürler olsun. Çok şükür. Hepsine gerçekten efendim, sonsuz saygı, minnet.
Hemen arkasında aslında Amasya genelgesi sonrasında millet Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gelmesinden çok mutlu oldu. Evet. Yani bir başka paşa da gelebilirdi. Daha önce de paşalar gönderildi. Anadolu'ya geçen paşalar vardı. Ama millet Mustafa Kemal'i Çanakkale'de kalbine yazmış. Anapartılarda, Conpayırı'nda nasıl bir adam olduğunu biliyorlar. Yani disiplinini biliyorlar, halkını sevgisini biliyorlar ve arkasından Erzurum, Sivas ve Ankara, yani netice itibariyle bugün üzerinde özgürce yaşadığımız, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği, dünyanın saygı gösterdiği bir devletin inşası Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs'ta başlattığı özgürlük mücadelesiyle başlamıştır. Biz o gün kurulan devletin bugün bir ferdi olarak gururla bu topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bağımsızız, özgürüz. Bunlar biz bunu çevremizdeki bölgeyi iyi anlarsak, Kafkasları, Orta Doğu'yu ya da Kuzey Afrika'yı ya da Balkanları gördüğümüzde, orada yaşanan zulümleri gördüğümüzde 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın yazdığı o büyük destanı daha iyi anlıyoruz. Evet. Bugün verilen mücadeleleri iyi anlayabilmek adına iyi okumamız lazım tarihimizi. Özellikle gençlerimize okuyan, sorgulayan, araştıran dünya insanı olacak. Yani bugün Mustafa Kemal Paşa'yı konuşuyoruz, en az 4 yabancı dil. Yani Almanca biliyor, Bulgarcadan anlıyor, Arapçadan, Fransızcadan anlayan bir paşadan bahsediyoruz. Gençlerimizi okuyan, sorgulayan, dil bilen, araştıran gençler yetiştirmeliyiz. Bugün buna daha çok ihtiyacımız var çünkü dünyanın bize ihtiyacı var.
Evet, çok çok güzel ifade ettiniz. Siz de aslında bir öğretmensiniz, gençler yetiştiriyorsunuz. Sizin gibi çok değerli bir tarihçinin dilinden o tarih derslerini dinlemenin de ayrı bir keyfi vardır. Ayrı çok bir güzelliği vardır diye düşünüyorum. Gerçekten siz de çok kıymetlisiniz. Emeklerinize sağlık, yüzlerce, onlarca kitabınız var gençlerimize bıraktığınız. Son dakikalarımızda çok kısa o kitaplarınız ...sizden de bahsetmenizi rica edeyim, sonra veda edeyim size.
Ben 1915 Çanakkale, büyük bir Ulu Destan Çanakkale adlı bir kitapla yayın hayatına başladım. Evet. 2005 yılında 23 yaşındaydım. Bir dershanede öğretmenlik yaparken o zamanlar Birinci Dünya Savaşı ile ilgili sorular çok çıkmıyordu. Gençlerimize Çanakkale cephesini anlatırken öğrencilerin aman hocam bunu anlatmayalım ne gereği var sınavda çıkmıyor ifadesi arkasına merak ettiğim ve yazmaya başladığım kitaptı. Bugün 19. kitabı, en son Sancak İstiklal, yani 100. yılında Kahramanmaraş, Antep, Urfa'nın kurtuluş mücadelesini anlatan tarihi romanla tamamladığım 19 kitabım var. Mustafa Kemal Paşa, bir vatan sevdalısı Mustafa Kemal Atatürk, yine son Ulu Hakan Abdülhamit Han ve yine Ölüm Uykusu Sarıkamış gibi, Osmanlı tarihi gibi çeşitli kitaplarım var. Amacım baştan sona, ilk çıkış hedefim gençlere tarihimizi sevdirmekti. İnşallah bundan sonraki süreçte de Allah ömür verdiği müddetçe gençlerimize tarih kitapları yazmaya, gençlerimize tarih konferansları vermeye devam edeceğim.
Ne mutlu, ne
ben,
mutlu.
Beni davet ettiğiniz için, konu kaldığınız için TRT'ye, sizlere çok teşekkür ederim.
Sayın Işık, biz de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hem sizin hem o yetiştirdiğiniz pırıl pırıl gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını biz de bu vesileyle kutlamış oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Sevgi ve saygılar da. Sevgili dinleyicilerimiz, tarihçi yazar Mehmet Işık telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı onlarla, onun yetiştirdiği gençlerle, sizlerle kutlamak istedik. Nice nice bayramlara, nice nice özgür, mutlu, huzurlu yarınlara dileklerimizi iletmek istiyoruz tüm dünyaya. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için ve bugün de yayınımıza böylelikle son veriyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlı ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.